Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce şehir-insan-medeniyet irtibatına dair söylemlerimizin aksine bugün şehircilikte geldiğimiz aşamada yaşadığımız hazin akıbete dair kendi görüşlerimi dile getireceğim. Ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Düşünen Şehir isimli derginin Mart 2017 tarihli nüshasından iki yazı nakledeceğiz. Bunlardan birisi Profesör Doktor Köksal Alver'in Mahalle, Birlikte Yaşamanın Sosyolojisi başlıklı yazı. Diğeri Doktor Faruk Karaarslan imzasını taşıyan Modern Kent Mekanlarında Toplumsal Unutma başlıklı yazı. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Önce ve müsaadenizle çevre ve şehircilik konusunda geldiğimiz aşamaya dair yaşadığım şaşkınlığı dile getiren kendi yazımı naklederek başlamak istiyorum. Yazımın başlığı, altı çizilenlerin neden üstü çizildi? Sosyal medya, toplumun bir aynası olması bakımından sosyolojik gözlemler yapmaya hayli elverişli. Bu bakımdan zengin veriler sunuyor aslında. Sosyal medya ağlarında kullanıcıların şehirlerin geçmişine dair fotoğrafları, gravürleri, yağlı boya tabloları derin bir hasretle yayınlama ya da yayınlananları yaygınlaştırma eğilimlerinde belirgin bir artış görülüyor. Bu eğilim sadece mesleki bakımdan şehirleşme ile ilgili alanlarda çalışanlarla sınırlı kalmıyor. Yani sadece mimarlar, şehir planlamacıları, restoratörler, peyzaj çalışmaları, şehir mobilyaları yapanlar, şehir tarihçileri, yazarlar, şairler, ressamlar değil, eski şehirlere yönelenler. Bu toplumun her kesiminde beliren bir hasret, bir arayış. Şehirde boğulma tehlikesi geçiren kitlelerin imdat isteyen ve şimdilik sessizce yükselen çığlıkları. Ülke olarak en başarılı olmamız gereken alanların birinde dehşet veren başarısızlıklar yaşıyoruz. Bu alan, günümüzdeki yaygın tabiriyle çevre ve şehircilik alanı. Şehir anlamını taşıyan Medine kelimesinden medeniyet kavramını üretmiştik. Kur'an-ı Kerim'den şehirlerin anası tabirini almıştık. Şehir hassasiyeti taşıyan bir ümmetin bu topraklardaki temsilcilerinin bu konudaki büyük iddialarını hayata geçirme hayalleri hiç sönmemişti. Bu yüksek hayallerin bir hüsranla neticelenmiş olması, kasvetli bir umutsuzluk ve karamsarlık yayıyor. Meselenin tuhaf, çelişkili, tutarsız ve şaşırtıcı olan bir tarafı var. Yaşanan bu hüsran, hüner bir şehir bünyat etmektir, reaya kalbin abad etmektir diyerek, İnsan ve şehir arasında mutluluk merkezli bir irtibat kuran Fatih Sultan Mehmet'in topraklarında yaşanıyor. Bu hüsran, dünyaca meşhur ve şehirleri bütün unsurlarıyla kayıt altına alan Seyyah Evliya Çelebi'yi yetiştirmiş bir coğrafyada yaşanıyor. Bu hüsran, şehirler için şehrengizlerin yazıldığı topraklarda yaşanıyor. Oysa üzerinde en fazla kafa yorulan, en fazla dert edinilen, arka planı, felsefesi, sosyolojisi ve teorisi üzerine çok sayıda kitabın, çok sayıda makalenin yazılmış olduğu konulardan birisi şehir. Yahya Kemal hala İstanbul'u okur gibi okunur. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli eseri hala el üstünde tutulur. Ahmet Rasim'in Şehir Mektupları hala tecessüsle okunur. Turgut Cansever'in kitapları hala bir el feneri, teşvik ve umuttur. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Osmanlı şehirciliğine dair tespitleri hala müracaat kaynağıdır. Profesör Doktor Saadettin Ökten'in şehir ve medeniyet üzerine yazdıkları ciddiyetle okunur, sohbetleri keyifle dinlenir. Şehir fotoğrafları çeken, sokağın seslerini çağıran, şehri insana, insanı şehre fark ettiren Beşir Ayvazoğlu dikkatle okunur. Mekanı İstanbul olan romanlar hala vazgeçilmezdir. Eski İstanbul'u anlatan hatıratlar derin bir iç çektirir insanlara. Necip Fazıl Kısaküre'nin kaldırımları akar hala şehrin kaldırımlarından. İçinden İstanbul geçen şarkılar hala keyifle dinlenir. Şehir ve medeniyet üzerine yazılmış güncel makalelerin sayısının haddi hesabı yok. Büyük bir çoğunluğu da nitelikli yayınlardır. Şehir ve medeniyet bağlamında düzenlenen sempozyumlar, paneller, konferanslar da öyle. Şehirle doğrudan irtibat halindeki bir kurum olarak belediyeler de kendi yayın organlarında şehir ve medeniyet üzerine nitelikli yayınlarda bulundular. Ancak uygulamaları sonucunda birinci derecede suçlu durumuna düşmekten kurtulamadılar. Çünkü kendi yayınlarıyla ters düşen icraatlara imza atmaktan geri durmadılar. Şüphesiz bu kabahatin tek suçlusu değiller. Ama şehre dair söyleye geldiklerini uygulamalarıyla bizzat kendileri hükümsüz kıldılar. İyi tasarlanmış kapaklarıyla, estetik mizampajlarıyla, başarılı grafikleriyle ve kaliteli baskılarıyla güzelim dergiler, kitaplar bir umut, bir hayal olarak arşivlerdeki yerlerini aldılar. Yazılanlar hayata geçirilemedi. O sürekli işaret edilen, altı çizilen, vurgulanan şehirlerin ruhu, şehirlerin kimliği, kasvetli bir keşmekeşin, beton yığınlarının arasında, sokağa terk edilmiş kimsesiz ve mahzun yaşlılar gibi kırık kalpleriyle birlikte veda bile edemeden kaybolup gitti. Şimdi yüksek sesle dile getirilen pişmanlıklar. Bade harabül basra. O kahreden soru şu: şehir ve medeniyet üzerine yazılmış o yüzlerce kitap, makale kimler okusun diye yazılmıştı. Okuması gerekenler neden okumadılar, okuyanlar neden sessiz kaldılar?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Sırada Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Düşünen Şehir isimli derginin Mart 2017 tarihli nüshasında yayımlanmış olan Profesör Doktor Köksal Alber'in Mahalle, Birlikte Yaşamanın Sosyolojisi başlıklı yazı var. Okuyalım. Birlikte yaşamanın ve bir arada bulunmanın seçkin örneği olan mahalle, farklı hayat biçimlerini, farklı insan tiplerini ve farklı ilişki tarzlarını sergileyen önemli bir yaşam alanıdır. İnsanın ana sosyalleşme odaklarından birini oluşturan mahalle, kişinin şehirle, kasabayla, diğer yaşam alanlarıyla irtibat kurduğu, yüz yüze geldiği bir toplumsal alandır. Tıpkı sokak, ev, çarşı, meydan gibi kentsel odaklar gibi mahallede karmaşık, bütünleşik, katmanlı ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan tanır. Bu yüzden mahalle evreni hayli geniş ve zengindir. Mahalle oluşumu kimlik, hafıza, inanç, kültür, değer gibi temel kurucu unsurlarla yakından ilgilidir. Tıpkı insan gibi mahallenin de kendine has kimliği, kişiliği ve ruhu vardır. Bu ruh o mahallenin hikayesinde, yaşantısında, deneyimlerinde ortaya çıkar. Mahalle belli bir inanç, ruh ve kimlik etrafında kurulur, mahallenin yıkımı da aynı şekilde orada hayat bulmuş hafızanın kaybı demektir. Mahalle geniş ve karmaşık bir evren olduğu gibi farklı algılara, ilgilere, tavırlara ve yaklaşımlara da muhataptır. Mahallenin geleneksel kent dokusuna ait olduğu ve küresel kent çağında ortadan kalktığı şeklinde bir düşüncenin yanında, mahallenin geçmişten bugüne süre gelen bir yapı olduğunu dile getiren bir düşünceyi de görmek mümkündür. Kimine göre mahalle ölmüştür, devrini tamamlamıştır. Kimine göre ise yaşamakta, ancak bu küresel çağın yeni ritüellerinden fazlasıyla etkilenmektedir. Kimi değerlendirmeler ise mahallenin dönüşüm geçirdiğine, biçim değiştirdiğine işaret etmektedir. Bütün tartışmaların ortasında mahallenin şehrin göz bebeği olduğu gerçeği değişmemektedir. Mahalle, engin bir hayat tecrübesine katkısını sürdürmektedir. Mahalle kurmak, mekanlar ve insanlar. Mahalle kurmak, mekanın insan eliyle biçimlenmesine işaret eder ilkin. Belli bir inanç, değer ve kültür varlığı olan insan, kendine yaşam alanları, yani mekanlar üretir. Bu anlamda mahalle kurmak, insanla mekanın ayrılmazlığına işaret eder. Mahalle kuran insan, bir anlamda kendini kurmakta, kendini şehre dahil etmektedir. Bir zemin arayışının ve hatta zeminin gerekliliğinin bir sonucu olarak kurulur mahalle. Bir kimlik unsuru olarak mahallenin işlev görmesini böyle anlamak gerekir. Mahalle kuran insan kendini kurmuş, kendini bir mekanla donatmış, o mekanla taçlandırmış demektir. Mahallenin sadece bir mekansal biçim değil, belli bir insan yoğunlaşmasına işaret etmesi, belli bir hayatı temsil etmesi manidardır. Buradan mahallenin iki temel kurucu ilkesinin olduğu çıkarılabilir: mekan ve insan. Mahallenin insani boyutu, onun hayata dair açılımlarına işaret eder. Mahalleyi hayata dahil eden kuşkusuz insanın kendisidir. Eğer mahalle hayata değen bir mekansal örgütlenme ise, bunu insanın katkısıyla sağladığı söylenmelidir. İnsan, mahallenin can damarı, hayat suyu, ruhudur. Mahalleyi diri tutan, hep hayata dahil eden insandır. Bu yüzden mahalle, insan profilinin farklı katmanlarını cömertçe sergiler. Mahalleli, bu katmanın adıdır. Hemen herkesi içerir mahalleli kavramı. Bu katmanın içine mahalledeki herkes girer. Yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar, erkekler, esnaf, ev hanımları, öğrenciler, konu komşu, herkes bu kavramın içinde kendi yerini bulur. Bunun yanında daha müşahhas tipler de mahallenin insan galerisinde özel yerlerini alırlar. İmam, muhtar, bekçi, eşraf, esnaf, bakkal, deli, kabadayı gibi mahallenin gediklileri, mahallenin kurucu unsurları olarak öne çıkmaktadır. Her birinin kendine özgü bir dili, hayatı, bakışı ve mahalleye katkısı büyüktür. Mahalle biraz da o tiplerin varlıklarıyla zenginleşmekte, kıymetlenmektedir. Herkes kendi dünyasını örerken, bütün bir mahalledeki hayatın can suyu olmaktadır. Bu bakımdan mahalle temelde insandır, insan galerisidir. İnsanın farklı tiplerin etrafında oluşan ilişkilere bakarak hayatı yorumlama imkanıdır mahalle. Mahalle mekandır aynı zamanda, mekanlarla kurulmaktadır. Gerçek anlamıyla mahallenin varoluş zeminidir mekan. Gerçek anlamıyla mekanlar varlık katına çıkarır mahalleyi. Mahallenin kuruluşu bakımından önemli mekanlar arasında ev, mescit, cami, tekke, zaviye, sokak, meydan, mektep, okul, çarşı, hamam, bakkaliye, kahvehane, fırın, çeşme gibi mekanlar gösterilebilir. Bu mekanlar, mahallenin cisimleşmesi ve oluşması açısından zorunludur. Her bir mekanın mahalle ilişkilerine kendince katkı sunması, kendi etrafında oluşan ritüeller ve kültürle mahallenin sosyal hayatını zenginleştirmesi mutlaka anılmalıdır. Her bir mekanın mahalle portresinin oluşumundaki merkezi rolü de ayrıca değerlendirilmelidir. İnsan ve mekan ilişkisinde kurulan mahalle, hayatın bütün tasavvur, düşünce, inanç ve kültür odaklı olduğunu belgeler. İnsanın belirgin bir damgasını üzerinde taşıyan mahalle, diğer mekansal unsurlar gibi bir gösterge halini alır. Mahallede yaşamak, birlikte yaşamanın seçkin örneği. Mahalle, hayatın dolu dizgin yaşandığı, yayıldığı, tecrübe edildiği toplumsal ve insani hususiyetlerle donanmış bir mekandır. Hayatla dolan, onunla anlam bulan, şehrin özü olarak hayatı avuçlarında taşıyan, bir kap olarak hayatı koruyan ve kollayan bir yapıya sahiptir. İnsanın bütün halleriyle, aşkı ve nefreti, dostluğu ve düşmanlığı, yoksulluğu ve zenginliği, acziyeti ve kibriyle, yani bizzat kendisi olarak yer aldığı, hayata dahil olduğu, hayatı var ettiği ana organdır. Bir müze mekan değildir mahalle. Can ve nefs ile, nefes ve ruh ile donanmış, capcanlı, kıpır kıpır bir alandır. Mahallenin sadece bir mekansal düzenleme değil ama daha önce bir hayata, yaşama iklimine, hayatın duvarlarını yükselten insana karşılık gelmesi bundandır. Mahalle yaşantısı insan ve toplum açısından farklı çağrışımlara sahiptir. Bu yaşantı gerek insan gerekse toplum bakımından zorunludur. Mahalle hep bir başkasını arayan ve onunla hayata dahil olan, başkası olmadan hayatı ikame edemeyen insanın kaçınılmaz iklimidir. İnsanın bir başkasıyla kurduğu ilişki ağının bir karşılığı olan mahalle, onun zorunlu bir uğrağıdır. Bu bakımdan, birlikte yaşama kültürünün ana odaklarından biridir mahalle. Farklı insanların, farklı hayatların yer aldığı mahalle, bu farklı aktörlerin nasıl bir arada yaşadığını gösteren önemli bir kaynaktır. Mahalle, toplumun özünü ve niteliklerini bulması, geliştirmesi ve sürdürmesi için merkezi bir konuma sahiptir. Toplum değerleri ancak ortak bir zeminde gözlemlenir, edinilir ve yaşanır. Toplum bir ortak zemin bulma ve bu zeminde ortak değerler dünyasını inşa etme işlemidir esasen. Bu inşa ve sürekliliğin yegane ortamı bir araya gelme, birbirini bulma eylemidir. Birinin diğerini gerektirmesi, birinin diğeriyle buluşması yoksa ortak bir zemin ve dolayısıyla toplumun inşası mümkün olmayacaktır. Toplum, topluca yaşamayı ikame etmekle vardır ve mahalle bunu sağlamaktadır. Bir toplu mekan, toplu hayatın cisimleşmiş hali olan mahalle, toplumun varlığı ve sürekliliği açısından gerekli bir yapılanmadır. Toplu bir hayatın dolu dizgin aktığı mahalle, baştan itibaren belli bir doku ve ruh ile mücehhezdir. Toplumsal, insani ve mekansal özelliklerin el ele hayat verdiği bu doku ve ruh, mahallenin yaşama iklimini var etmektedir. Mahallede yaşamak bir aidiyet ortamına dahil olmaktır. Çünkü bizzat mahallenin kendisi bir kimlik ve aidiyet sunmaktadır. Mahallede kendine ait bir yer yurt bulan, kendini bir yere yerleştiren insan, söz konusu aidiyet halesiyle kuşatılmakta, kuşanmaktadır. Mahalle hayatı insana bir aidiyet temeli sunmaktadır. O hayata kodlanan şifreleri, simgeleri zamanla çözen insanın belli bir kimlikle donandığı gözlenmektedir. Söze edilen kodlar, mahalleliği manevi bir hale gibi sarıp sarmalamakta, ortak bir hayat ortamına davet etmektedir. Mahallenin cemaat, benzerlik, homojenlik gibi kavramları hatırlatması bundandır. Mahalle her ne kadar benzerlik, cemaat, yakınlık gibi kavramları çağrıştırsa da bu onun bütünüyle aynılaşmış, homojenleşmiş bir örnek hayatı var ettiği söylenemez. Mahallenin kurucu unsurları arasında benzerlik olduğu kadar farklılık da esastır. Farklılıklar arasında incelikli ilişkilerin var ettiği bir zemindir mahalle. mahalle, her tür insanı, her tür hayatı barındıran bir galeridir. İnsan ve hayat deryasıdır. Farklılık, mahallenin kimliğini, hayat biçimini, siluetini çizen emarelerdir. Meslek, statü, zenginlik, yoksulluk, kültür ve yaşantı gibi farklılık alanlarına hayat veren bir birim mekan olan mahalle, insan birlikteliğinin esaslı yönlerine işaret eder böylece. Mahalle, katı bir sınıflaşmaya, ayrışmaya, kapanmaya, kamplaşmaya izin vermez. Mahallenin ayırıcı bir vasfı olan sınırın naifçe aşıldığı, birbirine geçtiği bir hayat düzlemidir mahalle. Mahalle esasen yakınlık ve komşuluk demektir. Konu komşudur mahalleli. İnsanın hemen yanı başında olan, sesine yetişecek, çağrısını duyacak, yardımına koşacak denli yakınındakilerle birlikte inşa edilen toplumsal bir ortamdır. Bu yüzden mahallenin temelinde dayanışma, komşuluk, yardımlaşma, ortak çözümler bulma gibi eylemler yatmaktadır. Vakıf müessesesi bu temel kabullerin yetkin bir örneği olarak mahallenin merkezindedir. Bir vakıf anlayışı ile kurulmuş olmayı da imleyen mahalle, sürekliliğini vakıf temelli eylemlere borçlu olduğunu bilmektedir. Vakıf müessesesi ve dahası vakıf ruhu, bir başkasıyla ilgili olma bilinci, komşuluk ruhu mahalleyi yaşanır kılmaktadır. Bu ruh ne kadar eksilirse mahallede o denli yaralanır, eksik, tatsız tuzsuz, insicamsız bir hayata mahkum bir hale gelir. Toplumsal ortamda hayat bulan mahalle aynı zamanda belli sınırlara işaret eder. Bu sınırlar bir çizgi çekilmişçesine belirgin olmayabilir belki, ancak sınır daha çok gündelik hayatın ritüellerinde kendini hissettirir. Mahremiyet, güvenlik, mesafe kavramları birer sınır kavramıdır esasen. Mahalle hayatı da bu sınırlara riayet ederek gelişir, sınır ihlalinde ise önemli sorunlar çıkar ve bu sorunlarda mahallenin kendi rutini içinde halledilme yoluna gidilir. Sınırların aşılmasında, sorunların ortaya çıkmasında mahalle kurumları devreye girer ve kontrol sağlanır. Kontrollü yaşamdır buradaki. Sere serpe, başı bozuk, başına buyruk bir hayatı kaldırmaz. Mahalle, temelde bir adab-ı muaşeret halesinde var olur. Tutum ve davranışların, hal ve hareketlerin belli bir ölçüde, belli bir mesafede gerçekleşmesine özen gösterilir. Her mahalle, kendi adab-ı muaşeret kalıplarına titizlikle itina gösterir, en azından bilgi ve görgü, terbiye kabiliğinden herkes bunun farkındadır. Fiziki olmayan sınırlarla mahalle ahaliye naif bir baskı uygular, nasıl bir toplumsal dairede kalacağını salık verir. Bu naif baskı yeterli olmayınca kimi idari tedbirler ve kanunlar yürürlüğe konur ve sonuçta mahalle hayatının sürekliliği sağlanmaya çalışılır. Mahalle bir ütopya değildir. Onu ütopyalaştırmak, ütopya benzeri bir yapılanma şeklinde anlatmak da mümkün değildir. Mahalle, belki anlamını, önemini, gerekli oluşunu ütopya olmayışında bulmaktadır. Ütopya olsaydı, bu denli uzun ömürlü olamazdı. Dünden bugüne kentin özü olarak kalması mümkün olamazdı. Mahalle, ütopyanın insansız ve hayatsızlığına inat, dolu dizgin hayatı ikame eden gerçek, hayatın içinde, hayatın bütün yüzlerine dönük bir yaşama iklimidir. Bir anlamda hayatı kurutan ütopyaya karşı mahalle hayatı kırık dökük, düşe kalka, eksik tam ki hayat böyledir zaten, yani olduğu gibi taşımaktadır. Birer ütopya kırıntısı yahut ucuz kopyası olan güvenlikli sitelerin neden bütün ütopik ve iyi niyetli çabalara rağmen mahalle olamadığı, mahalle olamadığı gibi ütopyada olamayışını burada aramak gerekir. Hayat baştan sona, sağdan sola, üstten alta, matematiksel, grafiksel, ideolojik, rasyonel hesaplamaların yapılacağı bir tahta olamaz. Çünkü hayat bir proje değildir. Mahalle hayata olduğu gibi değer vermekte, onu bütün yönleriyle taşımakta, onu ne bir proje kılıp putlaştırmakta ne de kıymetsizleştirmektedir. Belli kaideler, değerler, inanç ve adab-ı muaşeret çerçevesinde hayatın yolunu açmaktadır. Mahalle bir yönüyle sınırlı bir dünya, belli sınırlar ve çizgiler arasında kendine özgü bir hayatı ören, yaşayan, paylaşan bir katmandır. Ancak bütünüyle mahalle bu değildir. Bu, mahallenin bir yüzü, onun sadece kendine dönük yüzüdür. Bu yüz elbette şehre göre daha dar, sığ, ufuksuz, inceliksiz bir dünya olabilir. Böyle bir ihtimali sürekli içinde taşır. Fakat mahalle aynı zamanda şehrin temel birimidir. Şehirle vardır, şehirden azade, kopuk, uzak bir yapı değildir. Bu ise mahallenin diğer yüzü, karakteristiğidir. Bir yüzü kendine, diğeri şehre bakan, hem kendini hem şehri besleyen ama aynı zamanda şehirde beslenen, izler taşıyan, etkiler alan gerçek sahici bir olgudur. Şehrin temel birimi olan mahalle, kendine kapanmak, kendi dar dünyasına sığınıp orada kalmak için değil, şehirle bütünleşmek, onun kopmaz bir uzvu olmak, onunla sürekli irtibatta bulunmak için kurulur. Daralma, kapalı bir birim olma, dahası gettolaşma tehlikesiyle sürekli sınanan mahalle, nasıl bir yola düşeceğini, nasıl bir hayatı inşa etmek istediğini düşünmek durumundadır. Şehirle irtibatını kesen yahut kendini şehre karşı konumlandıran, şehri ötekileştiren yahut bir başka proje örneği olarak kendini bir siyasal muhalefet ortamı olarak lanse eden mahalle, kısa zamanda daralır, sığlaşır ve gettolaşır. Getto ise mahalle değildir zaten. Şehir ile kendisi arasında dengeli, sahici, sürekli bir bağ kuran mahalle, hem kendisinden hem de şehirden kaynaklanan sorunları daha rahat bir tarzda göğüsleyebilir, böylesi bir tutumla kendisini ve şehri daha sağlam temellerle inşa edebilir. Asli yapısını ve kimliğini şehirle irtibatında bulan mahalle, şehrin koparılamaz bir parçası olduğu gibi şehrin var olma koşullarından biridir de. Mahallenin bitimi yahut yıkımı şehrin yıkımı demektir. Mahallenin kendine kapanması, kendi sığ dünyasını yüceleştirmesi de aynı şekilde şehirden telafisi zor kaynağın, gücün, değerin koparılması demektir. Elbette hayatın içinde, hayatın bütün salınımından kendi payını alan şehir gibi mahalle de zamanla dönüşecek, yeni bir biçim ve muhteva ile donanacaktır. Geçmişin mahalle yapısı belki hiçbir zaman aynı ile geleceğin şehrinde ikame olmayacaktır. Ancak her zaman şehir mahalle ile var olacaktır. Şehrin etkisi ve katkısı mahalle ile ölçülecektir. İnsan ilişkilerinden adab-ı muaşerete, güvenlikten pek çok toplumsal soruna kadar mahalle merkezli düşünmek şehrin tamiri açısından vazgeçilmezdir. Bu bakımdan mahalle etkin bir yapı olarak şehre dahil olmalı, onu kolaçan etmeli, onun gayri insani ve ahlaki zaaflarını, yönelimlerini, sınırsız arzularını dizginleyebilmelidir. Bunun için etkin bir mahalle bilincinin, mahalle teşkilatının, dahası mahalle ruhunun şehrin temelinde yer alma gerekliliği ortadadır. Bireyciliğin, sıradanlığın, ayrışmanın, uzaklaşmanın, kamplaşmanın keskin çarkına teslim edilen ve böylece hissiz, ruhsuz, güçsüz bırakılan bir mahallenin bunu sağlayamayacağı da ortadadır. Sonuç: mahallenin temeli mekan ve insandır. Mekan ve insanın bütünleşmesidir. Ne sadece mekan ne de insandır. İnsan ve mekanın el ele verip dokuduğu yeni bir birlik, yeni bir hayat sahnesidir mahalle. Mahalle inşası doğrudan insanın mekana el vermesiyle mümkündür. Bu bakımdan insan mahallenin temel taşıdır. mahalle hayatın belli bir kültür, değer, inanç, ritüel ve gelenek çerçevesinde örüldüğü, bu yönüyle kendine özgü yapısı, kimliği, hayat tarzı ile mücehhez bir ortamdır. Aynı zamanda bir metafor olarak mahalle, dayanışma, komşuluk, yardımlaşma, cemaat, denetim, ortaklık, benzerlik, yakınlık, birlikte yaşama, barış, ortak kader gibi kavramları hatırlatır. Bu bir arada bulunma ortamı, ortak bir kültürün oluşmasına da katkı sağlar. Mahalle, temelinde belli hukuk, mesafe, sınır ve ilişkiler ağında oluşan bir yaşam tarzını temsil eder.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şimdi de yine aynı dergide yayınlanmış olan ve Doktor Faruk Karaaslan imzasını taşıyan Modern Kent Mekanlarında Toplumsal Unutma başlıklı yazıya kulak verelim. Tabiat tasavvurunun dönüşü üzerine bir derkenar. Modern tahayyül, tabiatı kendi gerçekliğinden ve insandan ayrıştırmıştır. Bu anlamda zaman, mekan ve insan bütünlüğünü parçalamış ve bütüncül bir bakış açısının yerine parçalı bir evren tasavvuru yerleştirmiştir. Modern öncesi toplumlarda insanlar kendisini tabiata ve tabiata içkin olan zamana ait görürken, modernite ile birlikte mekan, zaman ve insan birbirinden bağımsız varlık alanları halinde algılanmıştır. Bu dönüşümü anlamak için modern öncesi toplumların tabiatı nasıl algıladığını örneklendirmek ve tabiatın mekan düzeyine indirgenerek algılanış biçimini analiz etmek gerekmektedir. Akabinde modern tabiat tasavvurunun insanı tabiattan nasıl ayırdığını ifade etmek mümkün olacaktır. Bununla birlikte modern mekan anlayışının nasıl toplumsal unutturmalara sebep olduğu anlaşılacaktır. Modern öncesi toplumlarda insanın da kendisini bir parçası olarak gördüğü tabiat, yoğun bir şekilde kutsalla ilişkili olarak algılanmıştır. Bu, insanın tabiata uymasını, tabiata kulak vermesini sağlamıştır. İnsan, tabiatın akışında yaşamını idame ettirmiştir. Çoğu zaman tabiat kutsalla ilintili olarak değerlendirilmiş ve tabiatın hareketleri kutsalın kendilerini ödüllendirmesi ya da cezalandırması olarak yorumlanmıştır. Örneğin, üretimin bol olduğu dönemler bereketli olarak adlandırılmıştır. Yaratıcı o dönemde insanlara daha çok ürün bahşetmiştir. Tabiatın bu verimliliği yaratıcının kudretinden kaynaklanmaktadır. Bunun içindir ki ürün fazlalığı şükretmeyi gerektirmektedir. Ya da tam tersi durumlar da söz konusudur. Modern öncesi toplumlarda doğal afetler, insanların ne gibi bir hata yaptığının sorgulanmasına sebep olmuştur. Bu durum çoğu zaman yaratıcının hoşnut olmadığının habercisi olarak yorumlanmıştır. Yani tabiat hareketleri modern dönemde olduğu gibi yer biliminin ya da astrolojinin yaptığı teknik açıklamalarla değil, yaratıcının haber iletme biçimi olarak algılanmıştır. Bu durum, kutsalla ilintili olarak algılanan tabiata kulak verilmesini, tabiata uyulmasını zorunlu hale getirmiştir. İnsanların gündelik hayatını tabiata uyumlu bir şekilde kurgulamasına sebep olmuştur. Weber'in deyimiyle büyülü bir evrenin varlığı söz konusudur. Dolayısıyla modern öncesi toplumların tabiat algısına dair söylenebilecek ilk cümle, tabiatın insanın kendisiyle ve kutsalıyla ilintili olarak algılandığı ve bu sebeple de tabiatın yaratıcı tarafından insanoğluna armağan edildiği düşüncesidir. Bu ise tabiatı sevmeyi, saymayı ve dinlemeyi dini bir görev olarak görmeye sebep olmuştur. modern öncesi insanın tabiatla uyumlu yaşaması, kendisini modern insandan ayıran en karakteristik özelliktir. Çünkü bu uyumlu yaşam, modern insanda olduğu gibi aklı ile tabiata hakim olma arzusunu barındırmamaktadır. Kutsalla ilişkili tabiat anlayışının gündelik hayatı kurgulama biçimiyle tabiatı zamandan, kutsaldan ve insandan ayrıştırmış tasavvurun gündelik hayatı kurgulama biçimi tamamıyla birbirinden farklıdır. Bu fark esasında seküler ile seküler olmayan dünya tahayyüllerine denk düşmektedir. Modernitenin kendisinden önceki dönemlerden ayrışmasının düğüm noktasını da bu tabiat tasavvurları arasındaki fark oluşturmaktadır. Çünkü bu tasavvurun farklılaşması insanı tabiattan koparmıştır ve ayrı bir varlık alanına hapsetmiştir. İnsanın tabiattan ayrışmasının hikayesi, insanın tabiatı dinlemeyi ve tabiata ayak uydurmayı bırakmasıyla, başka bir deyişle, insanın tekniğin olanakları ile tabiatı kendine uydurmaya çalışması ile başlamıştır. Tekniğin belirli bir seviyesine kadar insanoğlu tabiatla uyumlu bir şekilde yaşamıştır. Örneğin yazın yaylalara çıkmış, kışın ovalara inmiştir. Tarımsal üretim yapmak için su kenarlarına yerleşmeyi tercih etmiştir. Ya da üzerinde yaşadığı coğrafyanın koşullarına göre barınağını imar etmiştir. Mesela rüzgarın yoğun olduğu yerlerde sivri, rüzgarın az, güneşin fazla olduğu yerlerde düz çatılı evler yapmayı tercih etmiştir. Barınaklarını bölgenin iklim ve coğrafi koşullarına uygun malzemelerden seçmiştir. Bir dönem karıncaların hareketlerini gözlemleyerek yer altına yerleşim yerleri kurmuştur. Karınca yuvalarında toprağın ne tarafa biriktirildiğini hesaba katarak ev yönlerini tayin etmiştir. Daha bizden bir örnek verecek olursak, Selçuklu mimarisinde ağaçlardan ve mabetlerden yüksek bina yapılmaması öngörülmüştür. Bir ömürden uzun ev yapmanın gereksiz olduğu düşünülmüştür. Kısacası insan yaşamını kolaylaştırmak adına ya da tabii bir süreç olarak tabiatla uyumlu yaşamıştır. Tabiata kulak vermiştir ve tabiatı dinlemiştir. Üretiminde, tüketiminde, alışverişinde, daha da önemlisi gündelik hayatta tabiatı göz önünde tutmuştur. Onu aşmamaya çalışmıştır. Geleneksel toplumlarda insan kendisini ve zaman mefhumunu tabiattan ayrı görmezken, modern hayatla birlikte mekan, zaman ve insan birbirinden bağımsız varlık alanları haline gelmiştir. Halbuki modern öncesi toplumlarda insan ve zaman tabiata ait bir varlıktır. Tabiatı ise kutsalla ilişkilendirilmiştir. Hatta tabiatı kutsalın dili olarak görmüş ve tabiat olaylarını kutsalın dünyadaki görünümleri olarak algılamıştır. Bu sebeple tabiat insani olanları kapsamayan, zamanda dahil bir mahiyetteydi. Rönesans ve reformla birlikte başladığını varsaydığımız modernleşme ile birlikte ise insan tabiata uyma mesuliyetini üzerinden atmıştır. Tabiata uymak yerine tabiatı kendisine uydurmayı tercih etmiştir. Teknolojinin imkanlarıyla tabiri caizse tabiatı ayağına getirmiştir. Artık su kenarlarında konaklama zorunluluğunu kanallar ve modern sulama sistemleriyle, hatta her odasına taşıdığı çeşmelerle bertaraf etmiştir. Ya da klima sistemleri geliştirerek yaz-kış aynı bölgede, aynı evde ikamet edebilmiştir. Coğrafyaya ayak uydurmaya ihtiyaç duymaksızın her türlü bölgede tek tip yapılaşmaya gidebilmiştir. Gerektiğinde rüzgarın yönünü değiştirecek, gerektiğinde bölgenin iklim ve nem koşullarını dönüştürecek suni yapılanmalar üretmiştir. Akarsu yataklarını değiştirebilmiş, ormanları imara açabilmiştir. Teknoloji sayesinde insanoğlunun gündelik hayatını kolaylaştıracak mekansal düzenlemeleri yapabilmiştir. Kısacası, tabiata ayak uydurmak yerine tabiatı kendisine uydurmaya çalışan paradigmatik bir dönüşüm yaşamıştır. İnsanla tabiat arasındaki ilişkinin paradigmatik dönüşümü, insanın mekanı algılayış biçimini de dönüştürmüştür. İnsan, mekanı artık kendisinin içinde olduğu bir alan olarak görmemektedir. Kendisine ayak uydurması gereken ve tahakküm altına alınabilecek bir alan olarak görmektedir. Tam da bu duygu insanı mekandan ayırmaktadır. Bu tahakküm kurma ve kendisini tabiattan ayrı görme duygusu, bir taraftan tabiatın daha hızlı tüketilmesine sebep olurken, diğer taraftan hız kavramını gündelik hayatın içine sokmuştur. Artık insan tabiata ayak uydurmak için zaman harcamayı bırakmış ve tabiatı kendi ayağına getirerek zaman kazanmıştır. İnsanoğlu tabiata ayak uydurmak için harcadığı zamanı artık tabiatı kendisine uydurmaya yarayacak araçları tüketmek için harcar hale gelmiştir. Daha yalın bir ifadeyle, tabiatı kendisine uyduracak araçların her türlü bedelini karşılamak uğruna çalışır hale gelmiştir. Bu durum, insani perspektiften yorumladığımızda tabiatı kendi doğasından ayırmak anlamına gelmektedir. Fakat dikkatlerden kaçan nokta şudur ki, insanoğlunun bizzat kendisi tabiata aittir. Tabiatı kendi doğasından ayırmakla kendisini de tabiattan ayırmaktadır. İnsan artık tabiata ait bir varlık olmaktan çok hız merkezli, mekanik bir yapıya aittir. Marx'ın ifadesiyle insan doğaya ve kendi doğasına yabancılaşmıştır.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.